Ayrım 9. Sayfa 87. Kendini eyleme geçirme yöntemleri. Bir işi ya da görevi yapması gereken ama bunu yapmak istemeyen bir insan düşünelim. Bu ataretlinin o görevi kendine yaptırmak için önündeki seçenekler nelerdir? Bu kişi kendini nasıl harekete geçirebilir? 1. İçten motive olma yolu. Bir şeyi yapmam için onu yapmayı istemem gerekir varsayımına dayanır. Kişi o görevi yapma isteğinin, yani motivasyonun içinde oluşmasını bekler veya kendi kendini içten motive ederek o isteği üretmeye çalışır. Kendi kendini motive edemeyenler, isteğin içlerinden gelmesini bekler dururlar. Bu da bir tür atalete teslimiyet demektir. 2. Dıştan motive edilme yolu. Kişi kendi içinde motivasyon üretemeyip kaba tabirle gaza getirici bir dış motivatör bulur. Bu bir kişi ya da bir kitap olabilir. Bu yolu seçenler, birileri ya da bir şey beni motive edecek, bunu yapmayı isteyeceğim diye düşünür. Bu yöntem hareketi başlatmakta etkilidir ama kesintisiz sürdürülebilir değildir. Hiçbir motivasyon hali sonsuza kadar sürmez. 3. İç disiplin yolu. İrade gücünü kullanarak kendini içten zorlayıp o işi kendisine yaptırabilmektir. Kişi kendi kendisine, bu işi yapmam gerekiyor, yapmak istesem de istemesem de yapacağım der. 4. Dış disiplin yolu. Bu gruptakiler başlarında bir otorite olmadan çalışamazlar. Bu kişilerde bir tür sopa, yani otorite, dış disiplin bağımlılığı vardır. Okulda öğretmenleri, evde anne babaları, askerde komutanları onları zorlamadan çalışamazlar. Bir görev karşısında akıllarına gelen ilk tepki kaytarmaktır. Benim favorim üçüncü yol. Her zaman, her yerde en fazla işe yarayan yol kesinlikle iç disiplin yoludur. Ataletin en büyük panzehiri irade gücüdür. Birinci gruptakiler masa başında ilham getirecek motivasyon perisini bekleyerek, ikinci gruptakiler beyaz atlı motivatörlerini bekleyerek, dördüncü gruptakiler korkuyla karışık saygı duyabilecekleri bir otorite bekleyerek başarılarını dış faktörlere bağımlı hale getirirler. Yelkenli gemiler gibi rüzgar estikçe ilerlerler. Üçüncü yolu seçenler içten motorlu gemiler gibidir. Rüzgara bağımlı değildirler. Gerekirse yelkenini açarak rüzgardan da yararlanabilirler. Her şey seninle başların anlamı tam olarak budur. Bir dış gücün sizi ileri itmesini beklemeden, içinizdeki irade gücünü kullanarak kendinizi ileri itebilmek demektir. Bu noktada kritik bir bilgi vereceğim. Duran bir nesneyi hareket ettirmek için gereken enerji, hareket eden bir nesnenin hareketini devam ettirmek için gerekenden daha fazladır. Buna fizik biliminde atalet momenti, hareketsizliğin gücü deriz. Zor ve önemli olan ilk harekettir. Ondan sonrası kar topu gibi büyüyebilir. Unutmayın, insanlar arasındaki başarı ve başarısızlık farkını belirleyen, sevdikleri işi değil, sevmedikleri işi yapma şekilleridir. Sevdiği işi herkes aynı şekilde yapar. Oysa yapmak istemediğiniz ama yapmak zorunda olduğunuz işler karşısındaki tutumunuz, sizin kazananlardan mı yoksa kaybedenlerden mi olacağınızı belirler. Bir öğrenci matematik sınavına hazırlanıyor. Yapması gereken ders çalışmak ama o ders çalışmak istemiyor. Yapması gerekenle yapmak istediği çatışıyor. Bu an öğrencinin kaderiyle randevu anıdır. Üniversite sınav anından daha önemlidir. Çünkü bu hayatın seçme sınavıdır. HSS. Üniversite sınavını hayatta bir gün yaşarsınız. HSS'yi ise her gün yaşayacaksınız. Başarılılar yapılması gerekli işleri yapmak istemeseler de yaparlar. Kaybedenler, yapılması zevkli işleri hemen yapar, yapılması gerekli olan ama yapmak istemedikleri işler karşısında ise, önce birilerini suçlar, sonra birilerine söver, sonra kendi kendine söylenir, sonra kıvranır, sonra erteler, sonra kendilerini suçlar, sonra da son dakika işleri yetiştirmeye çalışırlar. Böyle insanların başarısız, mutsuz, yoksul yaşamasına şaşırmamak gerekir. Her insan geçmişinde yapması gerektiği halde yapmadıkları ve yapmaması gerektiği halde yaptıklarıyla hak ettiği hayatı yaşar. Hayatta önümüze gelen tüm işler zevkli olmak zorunda değildir. başarı öyküsünü zevkle okuduğunuz insanlar, o başarıya ulaşmak için hiç de zevkli olmayan o kadar çok iş yaptılar ki, Edison'un dediği gibi, başarı güzel görünüşlüdür ama çoğunlukla ter kokar. Kendinizi çok fazla şımartmayın. İsteklerinizi bu kadar önemsemeyin. İstekleriniz gölgeniz gibidir. Peşinden koştukça daha fazlasını ister. Ona sırtınızı dönüp yürüdükçe peşinizden gelirler. Gözünüzü hayal ettiğiniz hayata dikin ve yürüyün. Gölgeniz peşinizden ister gelsin, ister gelmesin. Atak insan olmak için birkaç küçük öneri. Kişisel Ataleti Yenmek kitabımda atalet savaşçısı olmak için sistematik ve detaylı çözümler önerdim. Bu kitaptan birkaç ipucunu özetleyebileceğim. Ataletten kurtulmanın ilk adımı, atalet halinde yaşadığını fark etmektir. Bu kadar atalet içerisinde yaşadığımız halde, ataletin ne olduğunu bile bilmememiz, ataletimizin ömrüne ömür katıyor. Panonuza şu soruyu yazmakla işe başlayın. Bugün yapmadıklarımın gelecekteki sonuçları neler olacak? Profesör Doktor Ali Fuat Başgil'in şu üç cümlesini hayat felsefeniz yapabilirsiniz. Üşenme, erteleme, vazgeçme. Eyleme geçmek için mükemmel hale gelmeyi beklemeyin. Mükemmeliyetçilik yerine sürekli iyileştirme felsefesine göre hareket edin. Bir yerden başlayın. Yaptıklarınızı aşama aşama düzeltin. Büyüklüğün verdiği hormonlu egonun yarattığı atalet tuzağına dikkat edin. Osmanlı'nın sonunu getiren şey, aşırı özgüveninin getirdiği ataletle Batı'nın yeni icatlarını takip etmemesiydi. Yüksek ego şöyle düşündürtür. Buldukları iyi bir şey olsaydı biz bulurduk. Ya da, biz o kadar iyiyiz ki onlar kadar çalışmadan da başarılı oluruz. İçinizdeki çatışmaları yönetmek için özenli bir şekilde çaba harcayın. Kafanızda birbirinin tersine konuşan iç kuvvetleriniz, birbiriyle savaşıp sizi yorabilir. Çoğu insan aşırı derecede iç çatışma yaşadığından kariyer mücadelesine enerjisiz kalmaz ve atalete düşer. Önemsiz ama acil işlere boğulma tuzağına düşmeyin. Önemli işlere öncelik verin. Panom'daki bir söz, en büyük bilgelik neyi ihmal etmek gerektiğini bilmemektir. Unutmayın, hiçbir canlının atalet hali sonsuza kadar süremez. Ya siz atalet halinize son verirsiniz ya da bir felaket ataletinizi bitirir. Bir gün doktor kanser teşhisi koyunca elimde değil dediğiniz sigarayı 3 saniyede bırakırsınız. Cehalet gafleti, gaflet ataleti, atalet sefaleti, sefalet felaketi getirir. Atatürk bir konuşmasında bunu vurgular. Çalışmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, en sonunda da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Anne Landers, Tanrı bize iki yuvarlak organ verdi. Biri oturmak, diğeri düşünmek için. Başarınız hangisini daha fazla kullanacağınıza bağlıdır der. Oturmak ya da çalışmak. Seçim sizin. Engelleri aşmak ve sonuç almak. Bir kapıyı 40 kere mi çalmalı, 40 kapıyı birer kere mi çalmalı? Eski bir Çin hikayesidir. Köyün birinde yaşlı bir adam yaşarmış. Çok fakirmiş ama kralın bile kıskandığı bir ata sahipmiş. Kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at bir at değil benim için, bir dost. İnsan dostunu satar mı demiş. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın demişler. İhtiyar, karar vermek için acele etmeyin demiş. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek sadece bu. Ötesi sizin yorumunuz. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa şans mı bunu henüz bilemiyoruz. Köylüler ihtiyara kahkahalarla gülmüşler. Aradan 15 gün geçmeden bir gece ansızın at dönmüş. Meğerse çalınmamış. Dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. Tamam demişler, sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürüm var. Karar vermek için gene acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesini ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa açıkça ihtiyara dalga geçmemişler ama içlerinden bu adam sahiden budala diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden ihtiyarın tek oğlu vahşi atları terbiye etmeye çalışırken attan düşmüş ve bacağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun bir süre yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmiş ihtiyara. Bir kez daha haklı çıktın demişler. Bu atlar yüzünden tek oğlun uzun süre bacağını kullanamayacak. Sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın. İhtiyar, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz diye cevap vermiş. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı, gerçek bu. Ötesi sizin yorumunuz. Sizin verdiğiniz karar. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildirilmez. Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir orduyla saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan herkesi askere çağırmış. Köye gelen görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu hariç bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler gene ihtiyara gelmişler. Yine haklı olduğun kanıtlandı demişler. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki hiç dönmeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer. Siz erken karar vermeye devam edin demiş ihtiyar. Oysa gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Bilinen tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu kim bilebilir ki? Bu anlamlı öyküden çıkarılacak dersler nelerdir? Birinci ders, bu öykü bana dilimizdeki hayırlısı olsun deyişinin anlamını açıklıyor. İkinci ders, elde ettiğimiz sonuçlar değil, onlara yüklediğimiz iyi ya da kötü gibi anlamlar ne hissedeceğimizi belirliyor. Öğrenilmiş çaresizlik ve atalet, elde edilen sonucun aceleyle başarısızlık olarak nitelendirilmesinden doğar. Oysa doğada başarı ya da başarısızlık yoktur. Sadece sonuçlar vardır. Başarı ya da başarısızlık, insanların sonuçları eklediği bir sıfattır. Birkaç denemede istediği sonucu alamayınca, ben başaramayacağım demek, yaşlı bilge karşısında her defasında mahcup olan köylülerin düşünme biçimini kullanmaktır. Başarmak, amaca uygun sonuç almaktır. Başarılı olmayı sonuç almakla ölçenlerdenim. Başarmak amaca uygun sonuç almaktır. Amaç sonucun önceden tasarlanması, sonuç amacın gerçekleştirilmesidir. Amaca uygun sonuç alınması da başarının kendisidir. Başarmak sonuçları konuşturmaktır. Başarısızlar çok konuşmayı, başarılılar sonuçları konuşturmayı bilir. Maçlarda yenilen, yenenden daha çok konuşur. Hiçbir şey mükemmel kotarılmış bir sonucun yerini tutamaz. Hiçbir açıklama sonuç almak kadar başarılı değildir. Büyük başarmak düşmanının bile alkışlayacağı sonuçlar almaktır. Türk kültürü de sonuç odaklıdır. Biz başarıyı sonuç almakla ölçeriz. Hatice'ye değil neticeye bakarız. Ölçülebilir sonuçlar almak ya da aldığı sonuçları ölçülebilir şekilde gösterebilmek tartışmasız başarı kazanmanın bilinen en iyi yoludur. Alınan sonucun boyutları başarının büyüklüğünü belirler. Yasal ve ahlaki sınırları ihlal etmemek kaydıyla sonuç almak her şeydir. Geçmişte bir insanın başarısı onun hakkındaki kanaatlerle yargılanırdı. Şimdi daha objektif bir gösterge olan skor tabelasına bakılıyor. Her mesleğin skor tabelası oluşturuluyor. Başarıyı ölçmek için performans değerlendirme sistemleri kuruluyor. Her mesleğin skor tabelası farklıdır. Bir satıcı için en iyi sonuç yüksek cirodur. bir TV programcısı için reyting sporundaki sıralamadır. Film yapımcısı için gişedir. Futbol takımı için skor tabelasında yazandır. Skor tabelası insanların kanaatleri gibi sübjektif olmayıp, objektif ve ölçülebilir bir kıyaslama imkanı sunduğu için değerlidir. Geniş kitlelerde bir başarıyı değerlendirirken özellikle sonuca bakar. İnsanlar hayatta karşılaştığınız rüzgarlarla engel değil, gemiyi limana götürüp götürmediğinizle yani sonuçla ilgilenirler. Bu bir Latin atasözüdür. Alınan sonucun değeri neye bağlıdır? İmkansızlıklar içinde mücadele edip büyük sonuçlar almak o başarıyı daha da seksi yapar. Bu yüzden Vehbi Koç'un başarı öyküsü her zaman oğlu Rahmi Koç'unkinden daha görkemli olacaktır. Zengin çocuklarının başarılı olmasının önündeki en büyük engel, engellerinin olmamasıdır. Engelinizi sevin. Aşacak engel bulamayan da var. Başarmak, bir sonuca bazı engelleri aşarak ulaşmaktır. Bir insanın bir sonuç alması değil, o sonucu büyük engelleri aştıktan sonra alması başarıdır. Ülkenin en zengin adamının oğlu 1 milyon dolarlık bir şirket kurarsa, bu bir başarı değildir. Oysa bir simitçi, sıkı çalışarak kazandığı parayla simit satan tezgahlar zinciri kurup 1 milyon dolarlık ciro yaparsa, bu bir başarı öyküsüdür. Aşılan engel ne kadar büyük olursa, ulaşılan başarı o kadar görkemli olur. 1 milyon doları olan iki kapıcı düşünün. Biri bu parayı piyangodan kazansın. Diğeri ise kapıcıyken aynı zamanda bir şeyler satarak iş yapsın ve kazandığı parayla önce büfe, sonra market, en sonunda mağazalar zinciri açan biri olsun. Hangisine başarılı dersiniz? Sonuca bakılırsa ikisinin de 1 milyon doları var. Bulundukları yer aynı, hatta geldikleri yer de aynı. İş yaparak kazananın başarı öyküsü vardır. Çünkü o sonucu almak için çok sayıda engel aşmıştır. Engel aşmadan bir yerlere gelenlerin ya da bir şeylere sahip olanların başarı öyküsü yazılmaz. Çünkü ortada bir başarı öyküsü yoktur. Peki bu durumu bile bile insanların bir engelle karşılaştığında bu engel olmasaydı ben de başarılı olurdum demesine ne demeli? Asıl bu engel olmasaydı başarılı olamazdın. Engelleri aşmak başarılı biri olarak görülmek için gereklidir ama yeterli değildir. Bu engellerin çoğunluğun aşamadığı engeller olması da gerekir. Doğarken de bir sürü engeli aşarız ama doğmak bir başarı değildir. Kimsenin sırf doğabildi diye başarı öyküsü yazılmaz. Çünkü insanların çoğunluğunun üstesinden gelebildiği bir zorluktur. Sosyal başarı çok sayıda insanın olmak istediği bir yere az sayıda insanın aşabildiği engellerin üstünden geçerek ulaşmaktır. Ne ilginçtir ki çoğu insan başarılı olmak istiyor ama engellerle karşılaşmak istemiyor. Oysa eğer engeller olmasaydı, kazanmak diye bir şey de olmazdı. Engeller hak edenlerle etmeyenleri, yeterli olanlarla olmayanları ayırmaya yarar. Doğanın bu elemedeki kriterlerini beğenmeyebilirsiniz. Ama bu konudaki itirazlarınızın doğa için bir önemi yoktur. Çünkü güneş sistemi sizin onun hakkında ne düşündüğünüze aldırmaz. Duvar yazısı. Bazı kaynaklarda Einstein'a da atfedilir. Sizin işiniz doğanın eleme yasalarını çözmek ve onlara uymaktır. Doğanın sizi başarılı yapmak gibi bir projesi yok. Başarılı olmak isteyen sizsiniz. Engeller ne kadar büyük olursa kaybeden de o kadar çok olur. Ki bu da kazananları daha büyük yapar. Sosyal başarılarda kaybeden ne kadar çoksa kazanan o kadar büyük olur. Her 100 öğrenciden 90'ı lise 2'den lise 3'e geçebilirken, üniversite sınavında her 100 öğrenciden 90'ı sınavı geçemez. Bu yüzden üniversite sınavını kazanmak, lise 2'den lise 3'e geçmekten daha büyük bir başarıdır. Engel-amaç ilişkisinde ilginç bir diğer nokta, bir engelin büyüklüğünün subjektif olup, o engel aşıldığında ulaşılacak hedefin büyüklüğüne göre değişmesidir. Amacınız çok büyükse, önünüzdeki engeller gözünüzde küçülmeye başlar. Engeli aşma karşılığında alacağınız ödül yani hedef küçükse, engel gözünüzde büyümeye başlar. Büyük düşünmenin en büyük faydası, önünüzdeki engelleri küçük görmenizi sağlamasıdır. Tabii ideal olan, engelleri ideal boylarında görmektir ama illa farklı görülecekse, engelleri gözde büyütmemek tercih edilir. Sonucun gelmesi gecikince ne yapmalı? Başarılı olmayı sonuç almakla ölçmek doğrudur ama sürekli iki gözü sonuçta yaşamak doğru değildir. Skor tabelasına bakmak, neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını görmek için yararlıdır. Zararı ise maraton tipi başarılarda uzun süre sonuç görmese de kararlı bir şekilde çalışmak gerektiğinde sabırsız kişilerin pes etmesine neden olacaktır. İkinci zararı ise iyi oynadığı için kazanan kişiler yerine sadece kazanmak için oynayan lejyoner ruhlu insanlar yaratabilmesidir. Genç çekirge yaşlı karate hocasına sorar. Ne kadar sürede sizin seviyenize gelirim? 10 yıl. 2 katı çalışsam? 20 yıl. 3 katı çalışsam? 30 yılda. Ne kadar çok çalışsam süre o kadar uzuyor. Bu nasıl iş hocam? Sen gözünü sonuca dikmişsin. İnsanın gözü bu kadar sonuçta olunca önünü görmesi için tek gözü kalıyor. Bir an önce sonuç görmeye eğilimli sabırsız gençlere kıdemli iş adamları civcivlerini yumurtadan çıkmadan saymaya kalkma der. Diktiğin fidanın kök tutup tutmadığını görmek için her gün yerinden sökersen hiçbir zaman kök tutamazlar. Kısa zamanda sonuç görmek isteyenler atalete ve öğrenilmiş çaresizliğe en yatkın insanlardır. 3 denemede sonuç alamayınca, 2 ret cevabıyla karşılaşınca yüzlerine kapanan ikinci kapıda hayallerinden vazgeçerler. Üstelik başarı öyküsünü okudukları kişilerin bunun tam tersini yaptığını bile bile. Hemen sonuç görme eğilimliler, maraton tipi uzun vadeli başarıları gerçekleştirememektedir. Mesela İngilizce öğrenmek ya da üniversite sınavını kazanmak, yaklaşık 1 yıl çok yoğun çalışılarak elde edilebilecek maraton tipi başarıdır. Bu gibi uzun vadeli başarılarda, uzun süre skor tabelasına bakmadan işini en iyi şekilde yapabilenler kazanırlar. Hemen sonuç görme eğilimi özellikle yeni neslin en büyük zafiyetidir. Başarı yolunda giderken bazen tembellik etmeden sabırla beklemeyi bilmelisiniz. En hırslandığınız anda şartlar sonuç almaya uygun değilse doğru zamanı beklemek için içinizdeki frenlere basabilmelisiniz. Tutkunuzu kaybetmeden kendinizi rölantiye alabilmelisiniz. Bazen de yaptıklarınızın herhangi bir sonucunu göremeseniz de elinizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmelisiniz. En görkemli başarılar, elde kanıt olmadan bir büyük rüyanın peşinde tutkuyla yürüyenlerin yaptıklarıdır. İstatistiksel olarak bakıldığında, bu tarzda gidenlerin çoğunluğu başarısız olur ama başarılı olanları büyük bir iş başarmış sayılır. Ben hiçbir tutkulu çabanın karşılıksız kalmayacağını, büyük başarı için uzun süre sonuç görülmese de tutkuyla çalışmak gerektiğine inananlardanım. Ne demek istediğimi Jacob Riis'in bir metaforu çok iyi anlatıyor. Çaresiz kaldığım zamanlarda gider bir taş ustası bulur onu seyrederim. Adam belki 100 kere vurur taşa. Ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz. Sonra birden 101. vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir.